Ayrım 55.
Bugün yağma ve talanla özellikle Güney Amerika ve Avustralya'dan gelen et transportları birkaç on yıl sonra tükenecektir. Öte yandan hayvan sadece eti için değil, yünü, kılı, derisi, sütü, yumurtası vesaire içinde yetiştirilir. Birçok sanayi ve insani gereksinim bunlara bağımlıdır. Sanayi ve ev artıklarının birçoğu da hayvan yetiştirmede olduğundan daha yararlı hiçbir yerde kullanılamaz. Gelecekte denizde hayvansal gıda maddeleri açısından zenginliklerini şimdiye kadar olduğundan çok daha yüksek ölçülerde insanlığa açmak zorunda kalacaktır. O zaman bugün olduğu gibi fazla balık yakalandığında büyük miktarların transport ve konserve yapma tesisleri korumalarını mümkün kılmadığı için veya yüksek taşıma masrafları sürümü engellediğinden büyük miktarların gübre olarak kullanılmasına zor rastlanacaktır. Ve kent ile kır çelişkisinin ortadan kaldırılmasıyla nüfus büyük kentlerden kıra göç ettiğinde, kapalı yerlerdeki fabrika çalışması tarımsal çalışmayla birleştiğinde, etsel gıdanın yine bitkisel gıdanın gerisinde kalacağı çok muhtemeldir. Elbette bitkisel gıdadaki uyarıcı madde eksikliği baharatların yardımıyla uygun ve bilinçli hazırlamayla giderilebilir. Ama gelecekteki toplum için salt bitkisel bir yaşam tarzı ne olası ne de gereklidir. 3. Komünist mutfak. Fakat beslenmede nicelikten çok nitelik önemlidir. Çok olan iyi değilse çokun bir yararı yoktur. Nitelik ise hazırlama tarzıyla önemli ölçüde iyileştirilebilir. Olabildiğince yararlı kılınması için gıdanın hazırlanışı da başka insani faaliyetler kadar bilimsel ele alınmalıdır. Bunun için bilgi ve donanım gereklidir. Şu anda gıdanın hazırlanmasını esas olarak üstlenen kadınlarımızın bu bilgiye çoğunlukla sahip olmadıkları ve olamayacaklarını kanıtlamaya gerek yoktur. Büyük mutfakların tekniği en iyi donatılmış aile mutfağının tanımadığı bir mükemmelliğe ulaşmıştır. Özellikle ısıtma ve aydınlatma için elektrikle donanmış mutfak erişilmek istenene uygundur. Duman, sıcak, buhar artık yoktur. Mutfak bir iş yerinden çok en hoş olmayan ve zaman alıcı işleri kolaylıkla halleden her türlü teknik ve makinesel donanımların bulunduğu bir salonu andırır. Burada yüzlerce yemek davetlisi için yiyecekleri nispeten az sayıda kişiye, az çabayla hazırlama olanağı sağlayan elektrikli patates ve meyve soyucular, çekirdek çıkarıcı aletler, sosis doldurucusu, domuz yağı presi, kıyma makinesi, ızgara kızartma aletleri, kahve ve baharat değirmenleri, ekmek kesme makinesi, buz parçalama makinesi, türbüşon, mantar sıkıştırıcı ve yüzlerce cihaz ve makine vardır. Aynı şey bulaşık yıkama ve temizlik donanımları için de geçerlidir. Özel mutfak milyonlarca kadın için en yorucu, en zaman alıcı ve en müsrif kurumdur. Burada sağlıkları ve neşeleri ellerinden gider ve özellikle çoğu ailelerde olduğu gibi olanaklar son derece kısıtlı olduğundan mutfak günlük kaygı konusudur. Özel mutfağın ortadan kaldırılması sayısız kadın için bir kurtuluş olacaktır. Özel mutfak aynen küçük ustaların atölyeleri gibi geri ve aşılmış bir kurumdur. İkisi de hiç ekonomik değildir. Zaman, güç, ısıtma ve aydınlatma malzemesi, gıda maddeleri vesaire açısından en büyük israf anlamına gelir. Yemeklerin beslenme değeri onların kolay özümlenme yetenekleriyle yükseltilir. Bu belirleyicidir. Yani herkesin doğaya uygun bir beslenme biçimini ancak yeni toplum sağlayabilir. Kato eski Roma'yı 6. yüzyıla dek kentte, bizim zamanımızda 200. Gerçi tıp uzmanlarının bulunduğu fakat bunlara iş düşmediğiyle över. Romalılar öylesine temkinli ve basit yaşarlardı ki hastalıklarla çok ender karşılaşırlardı ve ölümün alışılmış biçimi yaşlılıktan kaynaklanan ölümdü. Ancak bir yanda sefahat düşkünlüğü ve avarelik, kısaca derbeder yaşam, öte yanda sıkıntı ve aşırı çalışma yaygınlaştığında bu durum kökten değişti. Gelecekte sefahat düşkünlüğü ve derbeder yaşam olanaksız olacaktır. Sıkıntı, sefalet ve yoksulluk da öyle. Her şey herkes için yeterince bulunur. Bunu Henry Kane söylemişti. Bu dünyada tüm insanlar için yeterince ekmek, gül ve mersin ağacı, güzellik ve zevk var. Bezelye de az değil. Evet, kabukları patlar patlamaz herkes için bezelye. Gökyüzünü meleklere ve serçelere bırakıyoruz biz. Niemeyer'in atıfta bulunduğu gibi İtalyan Cornaro 16. yüzyılda az yiyen iyi yaşar, yani uzun, diyordu. Sonuç olarak kimyada gelecekte şimdiye dek görülmemiş biçimde yeni ve daha iyi gıda maddelerinin üretimi için çalışacaktır. Bugün bu bilim sahtecilik ve dolandırıcılığı olanaklı kılmak için çok kötüye kullanılıyor. Ama doğal bir ürünün tüm özelliklerine sahip kimyasal olarak hazırlanmış bir gıda maddesinin aynı amacı yerine getirdiği açıktır. Ürünün tüm taleplere uygun olması ön koşuluyla nasıl elde edildiği tali öneme sahiptir. 4. Ev yaşamının değişimi. Mutfakta olduğu gibi tüm ev yaşamında da devrim gerçekleşecek ve bugün hala yapılmak zorunda olan sayısız işleri gereksiz kılacaktır. Gelecekte merkezi gıda hazırlama kurumları dolayısıyla ev mutfakları nasıl en mükemmel biçimde gereksiz kılınacaksa, aynı şekilde merkezi ısıtma, elektrikli merkezi aydınlatma dolayısıyla da sobaların yakılması ve lamba ile aydınlatma cihazlarının gerektirdiği tüm işler ortadan kalkacaktır. Soğuk su tesisatının yanı sıra sıcak su tesisatı herkese her türlü yıkanma ve banyo olanağını yardımcı bir kişiye gereksinim duyulmaksızın sağlar. Merkezi çamaşır yıkama kurumları ve merkezi kurutma kurumları çamaşırların temizlenmesini ve kurutulmasını, merkezi temizleme kurumları giysi ve halıların temizlenmesini devralır. Chicago'da sergiye gelen kadınları hayrete ve hayranlığa düşürecek kadar kısa zamanda temizliği gerçekleştiren halı temizleme makineleri sergilenmiştir. Elektrikli kapı parmakla hafifçe bastırılarak açılıyor ve kendi kendine kapanıyor. Elektrikli donatımlar mektup ve gazeteleri evlerin tüm katlarına taşıyor. Elektrikli asansörler merdiven çıkmayı gereksizleştiriyor. Evlerin, yerlerin, duvar kaplamalarının, mobilyaların iç düzenlemesi, her şey en kolay biçimde temizlenecek ve toz ve bakteri oluşmayacak şekilde yapılacaktır. Her türden çöp ve atıklar kullanılmış su gibi borularla evlerden dışarı nakledilecektir. Çöp yutucu. Birleşik Devletler'de, bazı Avrupa kentlerinde, örneğin Zürih'te, Berlin'de ve banliyölerinde, Londra'da, Viyana'da, Münih'te, sayısız iyi durumda ailelerin oturduğu, diğerleri masrafları taşıyamaz ve anlatılan avantajların büyük bir kısmının tadını çıkardıkları tüm bu inceliklerle donatılmış bu tür evler şimdiden mevcuttur. Burada bir kez daha burjuva toplumun evdeki yaşam tarzının devrime uğratılması için nasıl yolu açtığının, ama yalnızca seçkinler için, kanıtını görüyoruz. Fakat ev yaşamı değinilen tarzda temelden değiştirildiğinde, o zaman hanımefendinin her türlü keyfinin kölesi olan hizmetçi ortadan kalkar. Tabii hanımefendiler de hizmetçisiz uygarlık olmaz diye haykırıyor. Bay Witretzki komik bir heyecanla ve korkuyla, Aristoteles'in toplumu kölesiz düşünemeyeceği gibi o da toplumu hizmetçisiz düşünemiyor. Şaşırtıcı olan Bay Witretzki'nin hizmetçilerimizi kültürümüzün taşıyıcıları olarak görmesidir. Tretski ile Öjen Richter'i çizme parlatma ve elbise temizleme konuları da endişelendiriyor. Bunları herkesin kendisinin yapması mümkün değilmiş. Oysa bugün örneklerin 9'unda bu işi herkes kendisi ya da kadın erkek için veya bir kız ya da erkek çocuk tüm aile için yapıyor. Şimdiye dek 9'un yaptığını geri kalan 1/10'da yapabilir diye yanıt verilebilir. Başka bir çare daha vardır. Neden gelecekte cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm gençlik bu ve benzeri gerekli işler için kullanılmasın? Çalışma çizme parlatmada olsa kimseyi lekelemez. Bunu borçları nedeniyle Birleşik Devletler'e kaçan ve orada uşak ya da çizme temizleyici olan kimi eski soylu subay öğrenmiştir. Bay Öjen Richter broşürlerinden birinde bile çizme temizleme sorunundan dolayı sosyalist devlet başkanını devirtir ve geleceğin sosyalist devletini çökertir. Sosyalist devlet başkanı çizmelerini kendisi temizlemeyi reddeder ve bu onun talihsizliği olur. Karşıtları bu anlatımla şeytanca eğlendiler ve bununla bir sosyalizm eleştirisine taleplerinin alçak gönüllülüğünü kanıtladılar. Bay Eugen Richter broşürü çıktıktan hemen sonra yalnızca kendi partili yoldaşlarından birinin Nürnberg'de bir çizme parlatma makinesi icat etmesinin değil, 1893'te Chicago Dünya Sergisi'nde de bu işi mükemmel yerine getiren elektrikli bir çizme parlatma makinesinin sergilenmiş olmasının acısını yaşamak zorunda kaldı. Böylece Richter'le Treschke'nin sosyalist topluma karşı öne sürdükleri temel itiraz hem de burjuva toplumda yapılan bir icatla pratikte bir kenara atılmıştır. Yani insanların tüm yaşam ilişkilerini kökten değiştiren ve özellikle kadınların konumunu da değiştiren devrimci dönüşüm daha şimdiden gözlerimizin önünde gerçekleşmektedir. Toplumun bu dönüşümü en büyük ölçekte ele alması ve istisnasız herkesin onun sayısız çeşitli avantajlarından yararlanmasını sağlayacak biçimde hızlandırması ve genelleştirmesi yalnızca bir zaman sorunudur. 28. Bölüm: Gelecekte Kadın. Bu bölüm çok kısa olabilir. Gelecekteki toplumda kadının konumu için şimdiye dek söylenenlerden çıkan sonuçları içeriyor yalnızca. Bunlar artık okurun kendisinin çıkarabileceği sonuçlardır. Yeni toplumun kadını sosyal ve ekonomik olarak tamamen bağımsızdır. Artık hiçbir egemenlik ve sömürü altında değildir. Erkeğin karşısında özgür ve eşittir ve yeteneklerinin efendisidir. Eğitimi erkeğinkiyle eşittir. Cinsiyet farklılığının ve kadının cinsel fonksiyonlarının gerektirdiği ayrımlar hariç, kadın doğal koşullar altında yaşayarak fiziksel ve düşünsel güçlerini ve becerilerini isteğe göre geliştirebilir ve kullanabilir. Kadın faaliyeti için isteklerine, eğilimlerine ve yeteneklerine uygun alanları seçer ve erkekle eşit koşullarda faaliyet gösterir. Az önce herhangi bir işte çalışan işçiyken, günün bir başka bölümünde eğitimci, öğretmen, bakıcıdır. Günün üçüncü bölümünde herhangi bir sanatla veya bilimle uğraşır ve dördüncü bölümde herhangi bir yönetici işleve sahiptir. Kadın istediği gibi ve bulduğu fırsatlara göre incelemeler yapar, çalışır, hemcinsleriyle ya da erkeklerle sohbet eder ve eğlenir. Aşk seçiminde aynı erkek gibi özgür ve kısıtlamasızdır. Kur yapabilir ya da kendisine kur yapılmasına izin verebilir ve evliliğe duyduğu yakınlıktan başka hiçbir nedenle karar vermez. Bu birlik herhangi bir görevlinin araya girmediği, ortaçağa dek olduğu gibi özel bir anlaşmadır. Sosyalizm burada yeni bir şey yaratmıyor. Özel mülkiyetten önce topluma egemen olan, genelde geçerli olan şeyi, daha yüksek uygarlık aşamasında ve yeni toplumsal biçimler altında yeniden kuruyor yalnızca. İnsan güdülerinin doyumu, başkalarına zarar vermemesi ya da dezavantaj yaratmaması ön koşuluyla kendi kendine hükmetmelidir. Cinsel güdünün doyumu da tüm diğer doğal güdülerin doyumu gibi herkesin kişisel sorunudur. Bu konuda kimsenin bir başkasına verilecek hesabı yoktur ve ilgisiz hiç kimsenin karışmaya hakkı yoktur. Nasıl yediğim, nasıl içtiğim, nasıl uyuduğum ve nasıl giyindiğim benim kişisel meselemdir. Aynı şekilde başka cinsten bir kişiyle ilişkim de öyle. Anlayış ve kültür kişiliğin tam bağımsızlığı. Bunların hepsi gelecekteki toplumda eğitim ve koşullar dolayısıyla doğal özelliklerdir. Herkesi zararlı olabilecek davranışlardan uzak tutar. Gelecek toplumun erkek ve kadınları bugünkülerden çok daha yüksek ölçüde kişisel disipline ve kendi karakterleri hakkında bilgiye sahip olacaklardır. Cinsel şeyler üzerine konuşmada gösterilen o aptalca ürkeklik ve gizli tavırlar takınma ortadan kalktığında bu gerçek cinslerin ilişkisini bugün olduğundan çok daha doğal şekillendirecektir. Birleşen iki insan arasında geçimsizlik, hayal kırıklığı ya da antipati ortaya çıktığında o zaman ahlak yapay ve bu nedenle ahlaksız hale gelmiş olan ilişkiyi koparmayı buyurur. Ve bugüne dek kadınların büyük bir çoğunluğunu ya da evlenmemeye ya da bedenlerini satmaya mahkum eden tüm koşullar ortadan kalktığı için erkek dünyası artık üstünlük kazanamaz. Öte yandan tümüyle değişmiş olan sosyal durum bugün evlilik yaşamını etkileyen ve sıkça gelişimini engelleyen ya da tümüyle olanaksız kılan çok sayıda engelleri ve rahatsızlıkları ortadan kaldırır. Kadının bugünkü konumundaki engeller, çelişkiler ve doğaya aykırılıklar gittikçe daha geniş çevrelerin bilincine erdiği konular oluyor ve gerek sosyal, gerekse roman literatüründe çok canlı ifadesini buluyor. Çoğunlukla isabetsiz biçimlerde. Bugünkü evliliğin gittikçe daha az amacına uygun olduğunu düşünen hiç kimse artık reddetmiyor. Ve böylece buradan şimdiki sosyal durumumuzun değişimi için sonuç çıkarmaya eğilimli olmayan kişilerin bile aşk seçimi özgürlüğünü ve girilmiş ilişkinin özgürce bitirilmesini doğal bulmalarına şaşmamak gerekiyor. Bunlar yalnızca ayrıcalıklı sınıflara cinsel ilişkide özgürlük talep etme gereğine inanıyorlar. Örneğin Matilde, Richard Stromberg ve yazar Fanny Lewald'in kadın eşitliği çabalarına karşı bir polemikte şunları söylüyor. Sosyal ve politik yaşamda kadının erkekle tam eşitliği talebini öne sürdüğünüzde o zaman George Sand'ın erkeğin uzun süreden beri tartışmasız sahip olduklarından başka bir şeyi amaçlamayan eşitlik çabaları da zorunlu olarak haklılık kazanmalıdır. Çünkü bu eşitliğe kadının kalbinin de katılmaması ve erkek gibi verme ve alma özgürlüğüne sahip olmaması için kadının yalnızca kafasının katılması için hiçbir makul neden yoktur. Tersine eğer kadın doğası gereği diğer cinsin düşün devleriyle yarış için beyin liflerini son haddine dek çalıştırma hak ve yükümlülüğüne sahip olacaksa, çünkü bize verilmiş olan yeteneği köreltmek istemiyoruz, o zaman aynen diğer cins gibi dengenin korunması için hangi tarz ona uygun görünüyorsa o tarzda kalbin kan dolaşımını hızlandırma hakkına sahip olmalıdır. Çünkü hepimiz en ufak bir ahlaki kızgınlık duymaksızın örneğin Göte'den, hemen en büyük örneği seçmiş olalım, kalbinin sıcaklığını ve büyük ruhunun coşkusunu nasıl sık ve tekrar tekrar başka bir kadına harcadığını okuyoruz. Anlayışlı olanlar onun büyük, zor doyuma ulaşan ruhu nedeniyle bunu yalnızca doğal buluyor ve yalnızca dar kafalı moralistler onu eleştiriyor. O halde neden kadınlar arasındaki büyük ruhlarla alay edesiniz, tüm kadın cinsinin istisnasız George Sand gibi büyük ruhlardan oluştuğunu varsayalım. Diyelim ki tüm kadınlar çocuklarının her biri aşk çocuğu olan ama hepsi de bu çocukları gerçek annelik sevgisiyle ve özveriyle, aynı zamanda anlayış ve mantıkla eğiten birer Lucretia Florine'dir. Bu durumda dünya ne hale gelirdi? Hiç şüphe yok, dünya var olmaya devam edecek ve bugünkü gibi ilerleme kaydedecekti ve belki de bu arada kendisini son derece iyi hissedecekti. Ama bunu neden yalnızca büyük ruhlar talep edebilsinler de büyük ruh olmayanlar edemesinler? Aynı biçimde davranmış olan ve davranan birçokları arasından ikisini seçersek, Göte ve George Sand kalplerinin eğilimine göre yaşayabiliyorlarsa, özellikle Göte'nin aşk skandalları üzerine hayranları tarafından bir tür kendinden geçmiş bir coşkuyla yutulan kütüphaneler dolusu kitap yayınlanıyorsa, Göte ya da George Sand yaptığında cezbeli hayranlığın konusu olan bir şeyi başkalarında neden kötü karşılamalı? Elbette aşk seçimi özgürlüğünü burjuva dünyada geçerli kılmak olanaksızdır. Sunduğumuz kanıtlar bu sonuca varıyor. Ama genel, bugün yalnızca maddi ve düşünsel olarak seçilmişlerin payına düşen sosyal koşulların benzeri sosyal koşullara getirilirse, genelde aynı özgürlükler olanağına kavuşur. George Sand, Jacques'da karısının zina ilişkisini şöyle değerlendiren bir kocayı anlatır. Hiçbir insan aşka egemen olamaz. Hiç kimse aşkı hissettiğinde ya da ondan yoksun kaldığında suçlu değildir. Kadını alçaltan yalandır. Zinayı zina yapan, kadının sevgiliye ayırdığı an değil, bunun ardından kocasıyla geçirdiği gecedir. Jacques bunu anlayışın sonucu olarak kendisini alanı rakibine, Borel, bırakmaya yükümlü hissediyor ve bu arada şöyle felsefe yapıyor. Benim yerimde Borel olsaydı karısını döver ve sonra dayağı ve öpücükleriyle aşağılanmış olan karısını, yüzü kızarmaksızın kollarının arasına alırdı. Yasal mülkleri olarak gördükleri için sadık olmayan karılarını şark usulü öldüren erkekler vardır. Başkaları rakipleriyle düello yapar, onu öldürür ya da uzaklaştırırlar. Sonra da sevdiklerini iddia ettikleri kadından o korkuyla geri çekilirken ya da çaresizlik içinde teslim olurken öpücük ve okşama isterler. Evlilik aşkında alışılmış tarzda davranış budur ve bana domuzların aşkı bu tür insanlarınkinden daha az aşağılık ve daha az kaba gibi geliyor. Burada alıntılanmış cümlelere ilişkin Brandes şöyle diyor. Bugünkü kültürlü dünyamız için çok temel olan bu gerçekler 50 yıl önce korkunç safsatalardı. Ama George Sand'ın ilkelerini açıkça kabul etmeye, gerçekte öyle yaşıyor olmasına rağmen, bugün mülk sahibi ve kültürlü dünyada cesaret edemiyor. Ahlak ve dinde nasıl ikiyüzlülük yapıyorsa, evlilikte de aynen öyle ikiyüzlülük yapıyor. Goethe ve George Sand'ın yaptığını bugün kendilerini Goethe veya Sand ile kıyaslayamayacak olan binlerce kişi, hem de toplumda saygınlıklarını az da olsa yitirmeksizin yapıyor. Yalnızca saygın bir konuma sahip olmak gerek. Ondan sonra her şey kendiliğinden geliyor. Bu dikkate alınmaksızın bir Goethe'nin ve bir George Sand'ın özgürlükleri burjuva ahlakı açısından ahlaksızlık sayılır. Çünkü toplum tarafından yapılan ahlak yasalarını çiğnerler ve sosyal durumumuzun doğasıyla çelişki içindedirler. Burjuva toplum için zorunlu evlilik normal evliliktir. Cinslerin tek ahlaki ilişkisidir. Başka her türlü cinsel ilişki ahlak dışıdır. Şunu reddedilmez biçimde kanıtladık ki, burjuva evlilik, burjuva mülkiyet ilişkilerinin sonucudur. Özel mülkiyet ve miras hakkıyla en sıkı bağ içinde mirasçı olarak yasal çocukların yetiştirilmesi için yapılır. Ve toplumsal koşulların baskısı altında miras olarak bırakacak bir şeyleri olmayanlara da zorla dayatılır. Çiğnenmesi halinde zina yapan ve boşanan erkek veya kadınların devlet tarafından bir süre için hapse konmasıyla cezalandırıldığı toplumsal bir hukuk olur. Fakat sosyalist toplumda eğer ev aletleri ve kişisel mallar miras sayılmak isteniyorsa o başka. Miras bırakılacak hiçbir şey yoktur. O nedenle bu açıdan da bugünkü evlilik biçimi hükümsüzdür. Böylece miras hukuku sorunu da çözümlenmiş olur. Sosyalizmin onu ayrıca kaldırması gerekmez. Özel mülkiyet yoksa miras hukuku da var olamaz. Yani kadın özgürdür ve sahip olduğu çocuklar onun özgürlüğünü kısıtlamaz. Yalnızca yaşam sevincini artırabilirler. Bakıcılar, eğitimciler, dost kadınlar, yetişmekte olan genç kadınlar, yardıma gereksinim duyduğu durumlarda onun yanındadır. Gelecekte de Eyhan Bulut'a benzer erkeklerin şöyle demesi olasıdır. Ben aile babası olmak için uygun değilim. Ayrıca evlenmeyi günah, çocuk yapmayı suç sayıyorum. Ne önemi var? Doğa güdülerinin gücü başkalarında dengeyi sağlayacaktır.